Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından bir mülakatı aktaracağız. Evet, Büyük İlahi Lütuf başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat, Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la Hazreti Peygamber ve Ümmeti üzerine bir söyleşi üst başlığıyla yayına girmiş bu mülakat ve bu mülakatı şimdi paylaşmaya başlıyoruz. Ümmetin öz eleştirisi niteliğine sahip olduğunu belirttiğiniz Ümmet Risalesi adında bir kitap yazdınız. Ayrıca dergimizin Mart 2017 sayısında da Mevlid Kandili ve Kutlu Doğum Haftası etkinliklerinin bir tahdisi nimet faaliyeti olarak anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiğine yönelik bir yazı kaleme aldınız. Biz şimdi size tahdisi nimet olarak anlatmak durumunda olduğumuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmet için nimet olmak yönlerine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de nasıl dikkat çekilmektedir diye sormak istiyoruz. Allah Teala'ya hamdü sena, Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'ya salatu selam, âl ve ashabına ve onların yoluna güzelce tabi olanlara saygı ve ihtiramla sözlerimi başlarım. İlahi rahmet müessesesi olan Risaletin son ve evrensel temsilcisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikle inananlar ve insanlar için ne büyük bir nimet olduğunu bildiren pek çok ayeti kerime bulunmaktadır. Sorunuza doğrudan cevap niteliği taşıyan ayeti celilelerden birkaçını birlikte hatırlayalım. Yüce Rabbimiz, Peygamber Efendimizin ümmete yönelik olarak gerçekleştirdiği önderlik hizmetlerini hatırlatıp ne büyük bir ilahi lütuf olduğuna Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde mealen şöyle dikkat çekmektedir. Gerçek şu ki işlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden, yanlış inançlardan ve inançsızlıktan onları arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermek suretiyle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içinde bulunuyorlardı. Cahiliye denilen İslam öncesi dönemde müminlerin yaşadıkları hayat, ayeti celilede belirtildiği gibi apaçık bir sapkınlık içinde bulunmaktan ibaretti. Bu apaçık sapkınlıktan onları Yüce Rabbimiz kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, tebliğ eden, mübelli, kötülüklerden, batıl inançlardan ve inançsızlıktan onları arındıran, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten, işlerinden bir peygamber göndermekle kurtarmıştı. Hazreti Peygamber'in Müslümanları bilgi ve erdemlerle donatıp İslam medeniyetini gerçekleştirdiğini tarihi bir gerçek olarak göz önüne aldığımız zaman, Efendimizin ümmet için ne büyük bir lütuf ve ikramı ilahi olduğunu anlamakta zorluk çekmeyiz sanırım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Yüce Rabbimizin emir ve yasaklarının her alanda nasıl uygulanacağını göstermek görevini Kur'an-ı Kerim'i hayatıyla örneklendirmek suretiyle yerine getirmiştir. Yani Peygamberimizin hayatı Kur'an-ı Kerim'in canlı tefsiri niteliğindedir. Bu sebeple Allah Teala onu bize herhangi bir kısıtlayıcı kayda bağlı olmaksızın mutlak yani genel bir ifadeyle en güzel hayat örneği olarak takdim etmiş, şöyle buyurmuştur. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Bu genel bildirim ve dolayısıyla onun örnek alınması tavsiyesi, ayrım yapmaksızın hayatımızı tabii gücümüz ölçüsünde o en güzel örneğe benzetmekle, sünnetine uydurmak da bizi görevlendirmiş bulunmaktadır. O büyük ilahi lütfun izleri, sünneti, böylece ümmetin hayatında yaşanır ve görünür hale gelecektir. Bu noktadan hareketle, ümmetin ilk nesli sahabiler, ashab-ın nebi ifadesi özelinde, yani yakın çevresini oluşturan sahabiler, ümmetin gelecek nesillerine örnek olmak üzere Hazreti Peygamber'i çoğaltan kimseler diye değerlendirilebilir. Öte yandan bildiğiniz gibi Allah'a olan sevgimizin göstergesi olarak Hazreti Peygamber'e tabi olmak, onu izlemek lazım geldiği de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan ve engin merhamet sahibidir diye açıkça bildirilmiştir. Ardından da de ki Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yüz çevirip inkar ederseniz hiç şüphesiz Allah kafirleri sevmez buyurulmuştur. Yine Hazreti Peygamber'in sünnetini yol bilmemenin acı sonucu da bir ayeti kerimede şöyle açıklanmıştır. O gün zalim kişi ellerini ısırıp keşke peygamberle birlikte yol tutsaydım, vay başıma gelene, keşke falancayı dost edinmeseydim, andolsun ki beni bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor der. Bu ayeti kerimeler göstermektedir ki bütün mesele bizim Hazreti Peygamber'e hayatımızda ne kadar yer verebildiğimize ve ona ne ölçüde uyabildiğimize, ümmet olabildiğimize yani o ilahi ikram ve nimete nasıl sahip çıktığımıza bağlıdır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, emir ve yasakları karşısında ümmetin takınması gerekli tavrı, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre şöyle açıklamıştır. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece, siz de beni kendi halime bırakınız. Zira sizden önceki ümmetler çok soru sormaları ve peygamberleri hakkında ihtilafa düşmeleri yüzünden helak oldu. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçının. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz ölçüsünde yerine getirin. Hadis-i şerifin öğrettiği tutum, yasa, mutlak, emre gücü ölçüsünde uymak ve yerli yersiz soru sormamaktır. Hazreti Peygamber'in emirlerine olduğu gibi sükût ettiği konularda da kendisine uymak, sünnete ittiba etmek ve ilahi nimetin kadrini bilmek anlamına gelir. Hocam, ümmetin Hazreti Peygamber'le ilişkilerini tayin çerçevesinde ey iman edenler, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, Allah'tan korkun, şüphesiz Allah her şeyi işiten ve bilendir mealindeki ayeti kerimeyi nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim daha başka ayeti celilelerde buna benzer ne gibi ölçüler koyuyor? Bu ayeti celiledeki genel yasak, müminleri görüş, hüküm, tercih, karar ve davranışlarında Allah'ın ve Resulünün önüne geçmemekle görevlendirmektedir. İşine gelmeyen yerde bu ayetse de hadisse de ben bunu kabul etmem, bana ters, benim aklım almıyor diye direnç ve tepki göstermek, böylece kendisini ayetin veya hadisin önüne geçirmeye kalkışmak hiçbir Müslümana yakışmaz. Yukarıda işaret ettiğimiz gibi hiçbir mümin Hazreti Peygamber'e rol biçmeye ya da duracağı yeri göstermeye hiçbir gerekçeyle teşebbüs edemez, etmemelidir. Böyle bir hakkı yoktur, haddine de düşmüş değildir. Resulün çağrısını birinizin diğerini çağırması gibi saymayın. Aranızdan gizlice sıvışıp gidenleri Allah elbette bilir. Çünkü Hazreti Peygamber'in hükmü, emri, çağrısı, isteği Allah Teala'nın emri yerindedir. Çünkü o Allah'ın elçisidir. İmam Zühri'nin isabetle belirttiği gibi peygamberlik Allah vergisidir. Peygambere tebliğ, bize de teslimiyet düşmektedir. Hazreti Peygamber'in çağrısına ve emrine bir şekilde aykırı davrananların dünyada veya ahirette ceza görmeleri kaçınılmazdır. Bu nokta ayeti kerimenin devamında şöyle açıklanmıştır. Peygamber'in emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belanın gelmesinden veya elem verici bir azaba uğramaktan çekinsinler. Burada dikkat çeken nokta, onun emri mutlak olarak zikredilmiş, Kur'an'a uygun olan gibi bir kayda veya şarta bağlanmamıştır. Bu da gösteriyor ki Hazreti Peygamber'in emrine uymak ve gereğini yerine getirmek için Kur'an-ı Kerim'e uygun olup olmadığının araştırılmasına ihtiyaç yoktur. Yeter ki emir onun emri olsun ve bu noktada herhangi bir tereddüt bulunmasın. Ey iman edenler! Sesinizi peygamberin sesinden fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Yoksa yaptığınız ameller boşa gider de farkına bile varmazsınız. Günlük yaşantıda ve bilimsel araştırmalarda, Hazreti Peygamber'in davranış ve beyanlarına sıradan bir insanın yaşantısı ve sözü gibi yaklaşıp ondan daha yüksek, aşırı seslerle uzun uzun iddialar ortaya atmak ve yorumlar yapmak bu ayette emredilen peygambere gösterilmesi gerekli edebe aykırıdır. Bu tür davrananların yine ayette belirtildiği gibi önceden yapmış oldukları ameller onlar farkına varmadan boşa gider. O halde Hazreti Peygamber'e karşı sağlığında olduğu gibi vefatından sonra da onun manevi huzurunda olunduğu bilinciyle saygıda kusur etmemeye çalışmak ümmetin görevleri arasındadır. Söz buraya gelmişken çok önemli bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim aramızda, içimizde olma şartına bağlı olarak ilahi azaba engel olduğudur. Şöyle buyurulmaktadır. Sen içlerindeyken Allah onlara azap etmez. İstiğfar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir. Bu ayeti kerime Mekkeli müşriklerle Hazreti Peygamber arasında geçen tevhid mücadelesi sahnelerinden birine dikkatimizi çekmektedir. Şöyle ki, onlara ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de onun benzerini söylerdik. Çünkü bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Hani bir de onlar, Allah'ım eğer bu Kur'an senin tarafından indirilmiş gerçek bir kitapsa, üzerimize gökten taş yağdır yahut da bize acı bir azap gönder demişlerdi. Müşrikler azap istemek suretiyle bir anlamda gelecek azabın, Hazreti Peygamber'i ve inananları da kapsayacağını düşünmüş olduklarını ortaya koyuyorlardı. Yüce Rabbimiz ise onların böyle cüretkar bir tarzda azap isteklerine beklemedikleri bir cevap verdi. Habibim, sen işlerindeyken Allah onlara asla azap etmez. İstiğfar ettikleri sürece de Allah onlara azap edecek değildir. Hazreti Peygamber'in varlığının ilahi azabın inmesine mani olduğunu açıkça bildirdi. Peşinden de aslında müşriklerin azabı hak etmiş olduklarını şöyle ilan etti. Yoksa onlar Mescid-i Haram'ın yönetimine ehil olmadıkları halde insanların orada ibadet etmesini engelleyip dururken Allah onlara niye azap etmesin? Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan başkası Mescid-i Haram'ın yönetimine ehil değildir. Ama onların çoğu bunu bilmez. Kutlu doğumu anlamak ve anlamlandırmak bakımından bu ayetler arasında "Sen işlerinde aralarındayken" ifadesi dikkat çekicidir. Hazreti Peygamber işlerinde olduğu için müşrikler azaba uğramıyorlarsa, onu gönlümüzü açtığımız, onu içimizde hissettiğimiz, aramızda yaşattığımız sürece ümmeti Muhammed olarak bizler de ilahi azaptan kurtulamaz mıyız? Böyle bir ümidi bu kutlu doğum haftası etkinlikleri içinde içimizde geliştiremez miyiz? Tabii burada önemli olan nokta, Efendimiz'i içimize davet edip hayatımızı onun manevi şahsiyetinin ışığı altında yaşayabilmektir. İş buraya gelince ümmetin peygamberiyle arasını açmak sonucunu doğuracak nitelikteki teşebbüslerin ne denli tehlike arz ettiği anlaşılmaktadır. Bu tür girişimlerde bulunanların bu ümmete hizmet etmedikleri iddiaları ne olursa olsun ortaya çıkmış olmaktadır. Aslında azabı hak etmiş olmalarına rağmen Mekkeli müşriklerin Efendimiz onların arasında olduğu için ilahi azaptan kurtuldukları gerçeğini günümüze yönelik olarak da değerlendirmek mümkün müdür? Konuyu özellikle ümmeti icabet anlamındaki ümmeti Muhammed bakımından değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber'in varlığı kendi zamanındaki Müslümanlar için olduğu gibi onu işlerinde, aralarında hissedip yaşatan günümüz Müslümanları için de yabancı telkinlere karşı güvence niteliği taşır. Ey müminler! Ehli kitaptan bir gruba uyarsanız, onları dinlerseniz sizi imanınızdan vazgeçilip yeniden küfre döndürürler. Allah'ın ayetleri size okunup dururken, üstelik onun elçisi de aranızda bulunurken nasıl küfre dönersiniz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa elbette dosdoğru bir yola iletilmiştir. Yüce Rabbimiz bu ayeti kerimelerde ehli kitaptan bir grubun telkinlerine kalmanın müminler için iman noktasından tehlike arz ettiğini vurguladıktan sonra Kur'an ayetleri okunuyor ve Resulullah da aranızda bulunuyorken, kitap ve sünnet varken nasıl olup da tekrar küfre dönersiniz diye tehdit anlamında soru yöneltmektedir. Günümüz açısından düşündüğümüz zaman ayetteki bir grup ehli kitabı, müşteşrikler yani İslam kültürünün geçmişiyle iştigal eden gayrimüslimler olarak anlamak ve yorumlamak mümkün gözükmektedir. Zira bu ve öncesindeki 98 ve 99. ayetlerin sebebi nüzulü olarak şöyle bir olay anlatılmaktadır. Bir gün Evs ve Hazreç kabilelerinden bazı kimseleri gayet samimi bir sohbette muhabbet içinde gören ihtiyar ve fitneci bir Yahudi olan Şas İbni Kays bu manzaradan son derece rahatsız oldu. Genç bir Yahudi'yi yanına çağırdı ve git şunların arasına gir ve onlara Boğaz Harbi'nden ve eski savaşlarından bahset. Her iki tarafın şairlerinin birbirleri hakkında söyledikleri şiirleri oku, kamiyetçilik duygularını kabart dedi. Yahudi genç söylenenleri aynen uyguladı. Neticede oradaki Müslümanlar arasında gurur ve üstünlük duyguları depreşti. O tatlı sohbeti bırakıp birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Her iki tarafta kendi kavim ve kabilesinin üstünlük ve erdemlerini, kahramanlıklarını sayıp döktüler. Karşılıklı şiirler okudular. Sonunda iki genç dizüstü kalkarak birbirlerine karşılıklı ağır hakaretlerde bulundular ve birbirlerini kavgaya, düelloya davet ettiler. Diğerleri de gözleri dönmüş olarak bu teklife iştirak ettiler. Nihayet kavga etmek üzere Medine dışındaki Harre denilen mevkiye doğru yola çıktılar. Ayrıca her iki tarafta kendi kabile mensuplarına haber saldılar. Söz konusu mevkide toplanan Evs ve Hazreçliler çarpışmaya başlamak üzereyken durumdan haberdar edilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Muhacir ve Ensar'dan karma bir grup Müslümanla birlikte olay yerine yetişip oradakilere şöyle hitap ettiler. Ey Müslümanlar! Allah'tan korkun, Allah'tan! Ben sizin aranızda bulunuyorken Allah sizi İslamiyetle şereflendirmiş, size İslam'la ikramda bulunmuş ve İslam'la sizden cahiliye anlayışını söküp atmış, sizi küfür uçurumundan kurtarmış ve kalplerinizi birleştirmişken siz hala cahiliye davası mı güdüyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu uyarısı üzerine her iki kabile mensupları bu işin fitneci Yahudi'nin bir hilesi ve şeytanın bir aldatmacası olduğunu anlattılar. Silahlarını attılar, ağlayarak birbirlerine sarıldılar ve kucaklaştılar. Böyle bir olay üzerine surenin 100-102. Ayetlerindeki uyarıların gelmiş olması ve Müslümanlara Allah'ın ayetlerinin okunmakta olduğunun ve Resulullah'ın da aralarında bulunduğunun hatırlatılması, kitap ve sünnet elinizdeyken gayrimüslimlerin telkinlerine kanarak nasıl onlara imrenip küfre dönmeye kalkışırsınız anlamında günümüze yönelik bir uyarı niteliği taşımaktadır diye düşünüyorum. Hatırlattığınız ayetlerin devamında, ey iman edenler, Allah'ın emir ve yasaklarına gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin buyuruluyor. Ümmete yönelik bu ayetin özellikle son kısmını nasıl anlamalıyız? Evet, Müslüman olarak can verin emrine uymuş olabilmek için ayetin ilk cümlesinde ifade buyurulduğu gibi Allah'a karşı saygılı olmak ve hayatı kesintisiz mümin olarak yaşamak gerekir ki zamanını bilemediğimiz ölüm geldiğinde bizi iman üzere bulsun. Böyle bir mutlu son için ümmet planında yapılması gerekeni de Yüce Rabbimiz bundan sonraki ayette, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin diye göstermektedir. Bunu sağlayabilmek için de ümmete, içinizden hayra çağıran, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran bir topluluk, grup, kadro bulunsun buyurmaktadır. Biraz önce zikrettiğimiz ayette kendilerine uyulması halinde müminleri imandan sonra küfre döndürecek ehli kitaptan bir gruba Ferikan min ehlil kitap karşılıklı olarak içinizden hayra çağıran, iyiliği teşvik edip kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun buyurulduğunu görüyoruz. Bu durum günümüze yönelik olarak yaptığımız ehli kitaptan bir grubun müşteşrikler olabileceği istidlalini çıkarımını bu iki grubun işlevi açısından desteklemektedir diye düşünüyorum. Bu sebeple de müsteşrik hayranı aydınların, özellikle de kimi ilahiyatçı meslektaşların pek meraklı gözüktükleri peygamberle ümmetinin arasını açma ve ümmeti birbirine düşürme sonucunu doğuracak söylemlerine karşı müteyakkız, uyanık olmak gerekmektedir. Netice-i kelam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönül kapılarımızı açabilmek ve onu aramızda hissedebilmek için onun yaşayışını, sünnetini ve sünnetin bilgi ve belgeleri olan hadis-i şerifleri değerlendirirken, imanımızı koruma vesilelerinden biriyle, yani Hazreti Peygamber'le meşgul olduğumuzu unutmamalıyız. Böyle bir durum, Hazreti Peygamber'in ümmet için ne kadar büyük bir nimet ve ikram olduğunu kavradığımızı gösterir. Çünkü nimetin kıymeti farkına varılırsa idrak edilir. Farkına varılmadıktan sonra etraf nimet dolu olsa ne yazar? Ne demişler? Nimet görenedir görene, yoksa köre ne? Müsaade ederseniz sözlerimi bir salatu selamla bitireyim. Allahümme salli ala Muhammedi ve ala Ali Muhammed. Teşekkür ederiz efendim. Evet değerli dinleyenler, bu akşam programımızda bir mülakatı paylaştık. Profesör Doktor İsmail Lütfi Çakan'la Hazreti Peygamber ve ümmeti üzerine bir söyleşi, Büyük İlahi Lütuf başlığını taşıyordu aktardığımız mülakat, Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2017 sayısında yer almıştı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş oluyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.